Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Mimar Sinan, kalfalık eserim dediği İstanbul'daki Süleymaniye Camisi'ni inşa ederken, cami içerisindeki seslerin her taraftan rahatça duyulabilmesi için kubbeye küpler yerleştirmişti. Ancak yüzyıllar sonra bu özellik, restorasyon sırasında yapılan hatalar sebebiyle niteliğini kaybetmişti. Bu hafta, caminin bu özelliğinden ve yapılan hatanın tespit edilmesinden bahsedeceğiz. Bu hafta ele alacağımız ikinci konu, karşılıksız hizmetin muhteşem abideleri İstanbul Şifahaneleri. Programımızda daha sonra İstanbul'un bitki örtüsünden, ağaçlarından, bahçelerinden bahsedeceğiz. Programımızın sonunda ise küçük misafirimiz Ahmet, bundan sonra programımızın içerisinde yer alacak olan Küçük Şehir isimli köşesini tanıtacak. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Osmanlı İmparatorluğu'nun meşhur mimarı Mimar Sinan'ın kalfalık eserim diye nitelendirdiği ve İstanbul'un en gözde camilerinden birisi olan Süleymaniye Camisi'nin akustik özelliği, yani camide vaaz veren vaizlerin ve namaz kıldıran imamın sesinin cami içerisinde herkesin duyabileceği şekilde yayılmasını sağlayan mimari özelliği meşhurdur, yıllardır anlatılır. Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün devlet işlerini kayıt altına alma konusundaki hassasiyeti, Süleymaniye Camisi'nin inşasına dair bilgilerde de karşımıza çıkıyordu. İnşaat harcamalarının kayıtlı olduğu 88 adet muhasebe defterinde, cami inşaatında kullanılmak üzere tanesi 2 akçeden 255 adet sebu satın alındığı bilgisi yer alıyordu. Sebu, Farsça testi anlamına geliyor. Bu testilerin veya küplerin caminin akustiğini sağlamak için kubbenin çeşitli yerlerine yerleştirildiği biliniyordu. Caminin 2007 yılında başlayan büyük çaplı onarımı sırasında bu akustik özelliğine dair yeni bilgiler elde edilmişti. Restorasyon sırasında bu küplerden 224 tanesi tespit edilmiş, diğer küplerin de caminin farklı yerlerine yerleştirilmiş olabileceği düşünülmüştü. Testilerin veya küplerin her birinin yarım santimetre kalınlığında, 50 santimetre boyunda, ağız kısmı 12 santimetre çapında pişmiş topraktan yapılmış küpler olduğu görüldü. Peki ama küpler yerinde durduğu halde caminin akustik sistemi neden bozulmuştu? Bazı araştırmacılar ses sistemindeki bozulmanın önceki onarımlar sırasında küplerin ağızlarının kapatılmış olmasından kaynaklanmış olabileceğini ileri sürüyorlardı. Ancak 2007 yılında başlayan büyük çaplı onarım sırasında küplerin ağızlarının açık olduğu görüldü. Caminin akustiğinin bozulmasının sebebi de anlaşıldı. Sebep, küfeki zeminin üzerine ahşap döşeme yapılmış ve kubbenin betonla sıvanmış olmasıydı. Bu tespitten sonra beton sıva itina ile sökülmüş ve yerine aslına uygun olarak Horasan sıva yapılmaya başlanmıştı. Süleymaniye Camisi'nin akustiğinin şimdi ne durumda olduğunu doğrusu bilmiyorum. Ümit ederim ki aslına uygun bir haldedir. Zira Osmanlı döneminden kalan pek çok tarihi eserin restorasyonlar sırasında bilgisizlik ve özensizlik sebebiyle pek çok özelliğini kaybettiği biliniyor.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şimdi sıra İstanbul Şifahanelerinde. Bu konu için müracaat kaynağımız Kültür AŞ tarafından yayınlanmış olan İstanbul Şifahaneleri isimli kitap olacak. Profesör Doktor Ayten Altıntaş şifahaneler konusunda bakalım bize neler anlatacak. İstanbul şifahaneleri yani Darüşşifaları, Osmanlı Darüşşifalarından, onlar da Selçuklu dönemi Darüşşifalarından, onlar da İslam medeniyeti döneminde şekillenen ve hastane görevini yüklenen Darüşşifalardan farklı değildir. Bu sebeple İstanbul'da bulunan şifahaneleri, onların işleyişi ve hizmetlerini anlamak için bütün bu müesseselerin genel özelliklerini tanımamız lazım. İstanbul şifahaneleri dediğimiz zaman Osmanlılar döneminde İstanbul'da yaptırılan ve hastane görevini gören müesseseler aklımıza gelmelidir. Hastane görevi gören bu müesseseler tarih boyunca birçok isimle kimliklendirilmişti. Türkçe şifa evi, şifa kapısı, sıhhat yurdu, sağlık yurdu olarak anladığımız şifahaneler genellikle Darüşşifa olarak isimlendiriliyordu. Bu ismin yanında tarihin çeşitli dönemlerinde ve değişik coğrafyalarda bimarhane, maristan, darül merza, darül afiye, darü sıha diye de tanıtılıyordu. Darüşşifaların kuruluş amacı, binasının yapısı, işleyiş şekli, hizmet edenler, yapılan hizmetler gibi özellikleri İslam dünyasında şekillenmiş, Selçuklular döneminde gelişmiş, Anadolu'da en güzel örnekleriyle hizmet vermişti. Osmanlılar da bu müesseseyi aynen alıp devam ettirmiş, İstanbul şifahanelerinde en güzel örneklerini vermişlerdi. İslam dünyasında ilk hastaneyi 707 yılında Emevi halifesi Velid bin Abdülmelik'in kurdurduğu, bu hastanenin Abbasi halifesi ve Bağdat'ın kurucusu Mansur'un hastalığı sırasında 765'te geliştirildiği bilinir. İslam dünyasında kurulan bu hastanelere Cündi Şapur'da kurulan hastaneler örnek olmuştur. Sasani hükümdarı 1. Şapur tarafından kurulmuş olan Cündi Şapur şehrinde 350 yılından itibaren gelişmiş ve çok önemli bir hastane kurulmuştu. Bu hastanede hizmet eden Bahtişu ailesinden Cibrail bin Buhtişu, Harun-ur Reşit zamanında Bağdat'a çağrılarak hastane kurulmasında yardımcı olması istenmişti. Böylece İslam hastanelerinin işleyiş şekilleri bu hastanelerden örnek alınmıştı. 872'de Türk asıllı Ahmet bin Tolu'nun Mısır'da Fustat'ta kurdurduğu kendi adıyla anılan bimaristan, 981 yılında Bağdat'ta Büveyhi emiri Adudüddevle'nin kurdurduğu Bimaristan-ı Adudi gibi önemli darüşşifalar yaptırılmıştı. 10. yüzyılda İslam hastaneleri en parlak devrini yaşamış, hemen hemen her büyük şehirde yaptırılan en az bir hastane ile hizmet verilmişti. Bu topraklarda 1055 yılından itibaren hükmeden Selçuklular döneminde Darüşşifaların işleyiş ve hizmetinde zirveye çıkılmıştı. İlk Selçuklu Darüşşifası Alparslan'ın veziri Nizamül Mülk tarafından Nişabur'da kurulmuştur. Bunu 1066'da Bağdat'ta Nizamiye Medresesi ve Hastanesi, 1154'te Şam'daki Nurettin Hastanesi, bunları da Bağdat, Şiraz, Berdesir, Kaşan, Eper, Zencan, Harran ve Mardin'deki hastaneler takip etmişti. Anadolu Selçukluları döneminde de bu hizmet devam etmişti. Anadolu'nun her büyük şehrinde en az bir Darüşşifa yapılmıştı. Bunlardan bugüne kadar kalan Darüşşifalar şunlardır. Mardin Necmettin İlgazi Maristanı, Kayseri Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Maristanı, Sivas İzzettin Keykavus Darüşşifası, Divri Turan Melek Darüşşifası, Konya ve Aksaray Darüşşifaları, Çankırı Cemalettin Ferruh Darüşşifası, Kastamonu Ali Süleyman Darüşşifası, Tokat Muinüddin Süleyman Darüşşifası, Amasya Darüşşifası. Osmanlılar, Selçuklular dönemindeki darüşşifaları kullandılar ve gerektiği zaman ilaveler yaptırdılar. Ayrıca o topraklarda fakat bugünkü sınırlarımız dışında da hastaneler yaptırmaya devam ettiler. Bugünkü sınırlarımız içinde olanlar şunlardır. Bursa Yıldırım Darüşşifası, İstanbul Fatih Darüşşifası, Edirne 2. Bayezid Darüşşifası, Manisa Hafsa Sultan Darüşşifası, İstanbul Haseki Sultan Darüşşifası, İstanbul Süleymaniye Darüşşifası, İstanbul Atik Valide Darüşşifası, İstanbul Sultanahmet Darüşşifası. Darüşşifaların mimarisi. Gerek İslam medeniyeti döneminde, gerek Anadolu'da, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen darüşşifaların mimarisi hemen hemen aynıdır. Eyvanlı, avlulu, medrese şemasını gördüğümüz bu binalar, dikdörtgen planlı, ortada büyük açık bir avluya revaklarla açılan ve revaklar gerisinde mekanların, odaların yer aldığı binalardı. Ortadaki avlu bir iç bahçe gibidir ve genelde bir ufak havuz vardır. Buranın dört tarafına çevirmiş kubbeli eyvanlar, onların arkasında kapalı odalar yer alır. Girişte geniş bir kapı, kapının yanlarında geniş odalar, kapının tam karşısında büyük bir eyvan olup, burası genellikle öne açık büyük bir toplantı mekanıdır. Darüşşifa'da hastalar için bir hamam, ilaçların hazırlandığı bir oda ve ilaçların saklandığı kiler yani ambar yer alırdı. Darüşşifalar mimari açıdan kendi içinde bir bütünlük sağlar ve bütün fonksiyonları yerine getirecek şekilde planlanırdı. Darüşşifalar kimler için yaptırılır? Darüşşifalar, kimsesiz, muhtaç hastalara hizmet vermek için genelde padişahlar, onların hanımları, kızları veya varlıklı kimseler tarafından yaptırılıyordu. Darüşşifaları bugünkü hastaneler gibi düşünmememiz lazım. Çünkü o devirde herkes hastasına evinde bakıyordu. Zapt edilemeyecek deliler ve salgın hastalıklara yakalanıp tecrid edilmesi gerekenler dışındaki her hasta, kendi evinde annesi, hanımı, kız kardeşi veya hizmetliler tarafından himaye edilir ve bakıma alınırdı. Hasta eğer bilinen basit bir hastalığa yakalanmışsa, önce evdeki tecrübeli hanımların bakımı ile tedaviye alınır, şayet basit bir hastalık değilse hekim çağrılırdı. Hekim, ailenin gelir düzeyine göre ödeyebilecekleri ücret alan hekim olur veya ailenin güvendiği hekim o ailenin gelir durumunu bilip ona göre ücret alırdı. O hekim eve gelir, hasta için gerekenleri aileye tarif eder, ilaçlarını hazırlar ve gönderirdi. Hekim gerektiği zaman hastayı tekrar ziyaret eder, hastalığın gidişatını kontrol ederdi. Darüşşifalar ise o şehirde böyle himaye edecek, bakacak kimsesi olmayanlar içindi. Bu müessese hastasına bakacak durumu olmayan fakir ve kimsesizlerle o şehirde yakını olmayan yolcuların hastaları için sığınılacak mekanlardı. O şehirden geçen yolcular, seyyahlar, tüccarlar, ticaret için uzun yollara düşmüş görevli hizmetliler hastalandıklarında bu hastanelerde tedavi ediliyorlardı. Darüşşifalar, kimsesiz ve bakıma muhtaç hastalar için açılan ve bütün hizmetlerini hiçbir ücret almadan yapan müesseselerdi. Darüşşifaların kuruluş amacı. Darüşşifalar, genellikle sultanlar, padişahlar veya onların anneleri, kızları için büyük paralar harcanarak yaptırılırdı. Bu müesseselerin yaptırılmasındaki amaç, Allah rızasıydı. İslamiyet'in en önemli kurallarından biri insana hizmet olduğundan ve insana hizmet edenlerin sevap defterinin öldükten sonra da açık kaldığı inancı hastanelerin yaptırılmasında çok önemli bir amaçtı. Bu durum Darüşşifa vakfiyelerinde hep zikredilmiştir. Vakfı tesis eden sultanın şüphe yok ki o kendisini görürcesine kullukta bulunanların ecrini zayi etmez inancını bu belgelerde yazdırması da bu sebepledir. Darüşşifa binalarının yaptırılması kadar önemli olan da onun yaşamasıdır. Bu binaların inşa masrafından daha önemlisi, uzun yıllar yaşaması ve hizmet vermesi için büyük miktarda mal ve gelir bırakılması, yani vakfedilmesiydi. Darüşşifa'nın işlemesi için gereken parayı karşılayacak han, hamam, ürün veren toprak gibi işletmeler vakfiyelerde tek tek bildirilir ve kayıt altına alınırdı. Bu gelirlerin nasıl toplanacağı, kim tarafından korunup kullanılacağı da vakfiyelerde açık olarak bildirilmekteydi. Darüşşifaların vakfiyeleri diğer vakfiyeler gibi çok önemli belgelerdir. Burada hayrı ve hasenatı bol olan sultanın Allah rızası için hastaların tedavisi ve onların hayır duaları için bu hastaneleri kurdurduğu belirtilir ve bu düzenin kurulmasında ve yönetilmesindeki şartlar sıralanır. Bu düzenin bozulmaması için bütün hukuki kurallar ve sorumlu kişiler tespit edilmiştir. Ayrıca dini ve vicdani tedbirler de alınmıştır. Bu durum şöyle özetlenir. Bunu herkes şöyle bilmelidir ki, Allah'a ve Allah'ın meleklerine, kitaplarına ve ahiret gününe inananlardan hiç kimseye kararlaştırılıp yazdırıldığı şekilde kat'ileştikten sonra artık bu vakfı bozup değiştirmek helal değildir. Bozup değiştirenlere Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Darüşşifaların yerleri. Darüşşifaların kuruluş amacı, onu himaye edecek ve hastalığıyla uğraşacak kimsesi olmayanlara hizmet vermekti. Bu sebeple belli bir yere gitmek üzere yola çıkmış ve o şehirden geçerken hastalanmış olanlar ve ticaret için o yerden geçenler, Darüşşifaların esas hastalarını teşkil ediyorlardı. Bundan dolayı Darüşşifaların çoğunu ticaret merkezlerinde görüyoruz. Bu merkezlerde ticaretin yoğunluğuna göre hareket eden yüzlerce insandan söz edilir. Bu tarihlerdeki önemli darüşşifalarla ticaret güzergahları karşılaştırıldığında bu durum görülür. Osmanlılardan önce yaptırılan hastanelere baktığımızda Anadolu'da kuzeyden güneye doğru inen bir ticaret yolu ile batıdan doğuya doğru işleyen iki ticaret yolunu biliyoruz. Bu iki ticaret aksı dünya ticaretinin çok önemli bir kısmını teşkil ediyordu. Darüşşifalarda bu yollar üzerindeki büyük merkezlerde kurulmuştur. Hastalıkların bulaşabileceği göz önünde tutularak ilk kurulanlar yaşam merkezlerinden uzakken, zamanla bu yerlerde de iskanlar olmuş, darüşşifalar yaşanılan yerlerin içinde kalmıştır. Osmanlılar dönemine gelince biraz daha farklı bir durum görüyoruz. İstanbul'da yaptırılan darüşşifaların ticaret kervanlarının konakladığı yerlerle bir ilişkisi varsa da genelde böyle değildi. İstanbul darüşşifaları özellikle padişahların kendileri için yaptırdıkları büyük külliyelerin içinde yer alır. Külliyeler ortasında bir cami, etrafında imaret, kervansaray, medrese, hamam ve hastaneden meydana gelirdi. Darüşşifalarda böylece padişahların kendileri veya hanımları için yaptırdıkları külliyeler içinde yer almıştı. Darüşşifaların işleyiş şekli. Darüşşifalar için hazırlanan vakfiyelerde bu hastanenin işleyiş şekli kesin kurallar halinde belirtilirdi. Vakfiyeler, yani bu hastanenin yönetmeliklerinde o müessesenin işletilmesi için gereken gelir belirtilirdi. Bu geliri toplayıp sarf edilmesinde kontrol mekanizmasının başında vakfeden tarafından tayin edilen bir mütevelli vardır. Mütevelli, yani vakfın yöneticisi, ihtisas gerektirmeyen bütün atamaları bizzat yapar, Darüşşifa'nın görevlilerinin seçilmesi, onların kontrolü, ücretlerinin ödenmesi, hastanenin düzeni ve işletilmesinde mütevelli sorumluydu ve bu şahıs vakfedenin güvendiği ve bu konuda denediği bir kimseydi ve genellikle o şahıs öldükten sonra bu görev güvendiği bir yakınına veya oğluna kalırdı. Vakfiyelerde hastanede hizmet edecek hekimler, göz hekimleri, cerrahlar, hasta bakıcılar, ilaç hazırlayanlar, aşçılar ve hastanenin temizlik, tamir, bakım gibi işlerini görenlerin hangi niteliklere sahip olması gerektiği ve ne gibi görevlerle yükümlü oldukları belirtilmiştir. Ayrıca bu hastanelerin amacı hastaya nasıl hizmet verileceği de en ince detaylarına kadar yazılmıştır. Böylece o darüşşifanın işleyişi, hizmet edenler ve yararlananlar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Genel özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse darüşşifalar kendi içinde bağımsız birimdir. Bu birim, hastaların tedavisi, temizliği, yeme içme, ilaçları, binanın tamiriyle her şeyi içinde çözen bir işletme halindeydi. Genelde kadrosu 24 kişi olurdu. Zamanla bu sayı ihtiyaca göre azalır veya artardı. Ücretlerin yanında buğday ve pirinç istihkakları da vardı. Darüşşifalarda kullanılan ilaçlar. Darüşşifalarda hastalar için hazırlanan ilaçlar çok önemliydi. Haftada iki günde dışarıdaki hastalar için bedava ilaç dağıtılırdı. Bu ilaçlar nelerdi ve nasıl hazırlanıyordu? Darüşşifalarla ilgili belgelerde bu bilgilere rastlayabiliyoruz. Tedavi kitaplarında gerek Selçuklular döneminde gerekse Osmanlılar döneminde en çok kullanılan ilaçlar bilgisine ulaşabiliyoruz. Hekimin o hasta için özel olarak hazırladığı formülün dışında ateşlenmelerde, baş ağrılarında, mide ağrısı ve kusmalarda, döküntülü deri hastalıklarında, uykusuzluklarda, mafsal ağrılarında bilinen ve çok kullanılan belli formüller vardı. Bunlar darüşşifa eczacıları tarafından büyük miktarlarda belli formüllere uygun olarak hazırlattırılır ve ambarlarda saklanırdı. Uzun süre bozulmayacak bir yapıda hazırlanan bu ilaçlar ihtiyacı olanlara verilirdi. Bu ilaçlar merhemler, macunlar, şerbetler, haplar şeklinde olurdu. Gerek Selçuklular döneminde gerekse Osmanlılar döneminde hekimlerin darüşşifa ambarında bulunmasını istedikleri belli ilaçlar vardı. Bunlardan en önemlileri tiryaklardır. Tiryaklar. Tiryak denen ilaçlar her derde deva olan ve özellikle zehirlenmelerde mutlaka alınması gereken ilaçlardır. Tiryakların etkileri hastalanmadan önce veya hastalandıktan sonra vücudun bağışıklığını artırmak veya akrep, yılan sokması ve zehirlenmelerde etkili olmasıydı. Tiryaklardan özellikle en önemlisi ve altından daha değerli olanı tiryak-ı faruk idi. Tiryak-ı faruk hem tedavisi zor olan birçok hastalık hem de zehirli yılan ve böcek sokmalarında etkilidir. Bu ilacın formülünde yılan etinin de yer aldığı 40'tan fazla etkili madde vardır. İçine giren maddelerin dozları ve hazırlanışı çok önemlidir ve hekimlerin çok özenle imal etmesiyle hazırlanırdı. Bu hazırlanan terkip 6 ay sonra kullanılmaya başlanır ve bekledikçe kıymetlenirdi. Darüşşifalarda ilaçlar için yeterli para ayrıldığından bu ilaç da hazırlatılırdı. Bu hazırlatılamazsa diğer etkili tiryaklardan olan ve 8 maddeden hazırlanan tiryak-ı semaniye, diğeri de 4 maddeden yapılan tiryak-ı erbaadır. Vücudun bağışıklığını artıran ve zehirlenmelerde etkili olan bu tiryaktaki 4 madde, defne tohumu, centiyane, mür, ziravent'tir. Bu maddeler dövülüp elekten geçirilip kef'i alınmış balla karıştırılıyordu. Macunlar. Darüşşifalarda macunlar özellikle hazırlanır ve gerektiğinde sulandırılarak şerbet veya macun şeklinde verilirdi. Klasik Osmanlı döneminde ilaçların önemli bir kısmı macunlardır. Tedavi edici bitkileri alınması kolay bir hale getiren macun şeklindeki ilaçlar aynı zamanda saklanması bakımından da çok uygundu. Bu macunlardan beladır macunu, felç, inme, tutulma gibi hastalıklarda çok kullanılan ve özellikle balgami mizaçlı hastalar için hekimlerin çok kullandığı bir macundur. Akı karha, çörek otu, fülfül, eğir, kasnı, hardal, defne yemişi gibi otlardan balla kaynatılarak hazırlanırdı. Feylezoflar macunu, sindirime yardım eden, iştahı açan, balgamı kesen ve diş diplerini kuvvetlendiren özelliklere sahip macundu. Zencefil, tarçın, ziravent, salep, köknar ağacı meyvesi, raziyane, Hindistan cevizi içi, kızıl üzüm gibi maddelerin dövülüp, elenip toplam ağırlığının iki misli kadar balla macun haline getirilmesiyle hazırlanırdı. Macunu firbehi, hastaların kuvvetlendirilmesi için hazırlanan bir macun olup İbn Sina'nın formülüne göre hazırlarlardı. Kızıl behmen, kesira, kehribar, haşhaş tohumu, susam tohumu gibi maddeler dövülüp tereyağıyla pişiriliyor, daha sonra özel bir şekilde şekerle macun haline getiriliyordu. Şerbetler. Darüşşifalarda hazırlanan şerbetlerden birkaç örnek verecek olursak, gül şerbeti. Ateşlenmeler dolayısıyla meydana gelen harareti, susuzluğu azaltması, mide hararetini yok etmesi sebebiyle kullanılırdı. Menekşe şerbeti. Bu şurup özellikle göğüs hastalıklarında etkiliydi. Zatülcenp hastalığına, akciğerlere ve öksürüğe faydası olduğundan bu hastalıklar için hazırlanırdı. Nar şerbeti. Tatlı nar mideye ve karaciğere kuvvet verir, ekşi nar ise safranın salgılanmasını azaltır, kusmayı önlerdi. Çok aranan, özellikle ateşlenmelerde ve hastalıkların düzelmesi döneminde kullanılan bir şerbetti. Demir hindi şerbeti. Mısır'dan, Hindistan'dan getirtilen demir hindi meyvesinden hazırlanırdı. Harareti teskin etmesi, susuzluğu kesmesi, özellikle sıtmalıları rahatlatması sebebiyle hekimler çok kullanırdı. Merhemler. Darüşşifalarda hazırlattırılan ilaçlardan bir kısmı da deri yoluyla kullanılan ilaçlardı. Merhem şeklinde hazırlanan bu ilaçlardan önemlileri. İsfidac merhemi en çok kullanılandı. Ateşten yanmalarda, sıcak yağ ile yanmalarda deri kabardığında fayda ederdi. Bal mumu, gül yağı ve üstübeç konularak hazırlanır ve ambarlarda saklanırdı. Siyah merhem, cilt hastalıklarının hepsinde kullanılabilen bir merhemdi. Bal mumu, zeytinyağı, kara ziftle hazırlanırdı. Jengar merhemi, hekimlerin cilt hastalıklarının başında çok kullandıkları bir merhemdi. Çam sakızı, zeytinyağı ve jengar yani göz taşı ile hazırlanıp saklanırdı. Ayrıca şifalı otlarla hazırlanan yağlar, kırık çıkık için hazırlanan ilaçlar, göz için kullanılan tutyalar da Darüşşifa ambarında hazır bulundurulurdu. Sonuç olarak Darüşşifalar kimsesiz, muhtaç hastalara hizmet için yaptırılan hastanelerdi. Allah rızası için yaptırılır, hiçbir hizmetten para alınmazdı. Kendi içinde bütün hizmetleri karşılayan bir birimdi ve burada görevli olan herkesin belli niteliklere sahip olması istenirdi. Bu müessesenin kıyamete kadar hizmet etmesi için büyük gelirler vakfedilir, kanuni ve vicdani yükümlülükler korunurdu.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Çınarlar, meşeler, serviler, fıstık çamları, erguvanlar, at kestaneleri, çitlenbikler, diş budaklar, sakız ağaçları vesaire. Ağaçlar, bitki örtüsü, bahçeler bir şehrin kültürel dokusuyla iç içedir, kültürünün vazgeçilmez birer parçasıdır. Bu konuyu da Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Haluk Dursun'un kaleminden nakledeceğiz. Beraberce gezinelim, Bakalım karşımıza hangi ağaçlar, nasıl bahçeler çıkacak? Şehirde ağacı, çiçeği ifade eden sayısız semt, cadde, sokak ismi bulunmaktadır. Fındıkzade, Fındıklı, Çubuklu, Acıbadem, Bademlik, Zeytinburnu, Elmadağ, Küçük ve Büyük Armutlu, Fıstık Ağacı, Sakız Ağacı, Cevizli, İncirli, İncirköy, İncirli Bostan, Bağlarbaşı, Valide Bağ, Bostancı, Söğütlü Çeşme, Sıra Serviler, Serviburnu, Kavaklar, Ihlamur, Fulya, Kirazlı Mescit, Asmalı Mescit, Narlı Kapı, Orta Bahçe, Orta Bahar, Yeşil Bahar, Uzun Çayır, Fenerbahçe, Bahçeköy, Bahçeli Evler, Yeni Bahçe, Bahçe Kapı gibi semt isimleri ağaç ve bahçe kültürünün ne denli yoğun olduğunu gösterir. Ama hepsinden önemlisi İstanbul'un çınar ağacıdır ve şehirde çınar ve çeşmeden başlayıp kahvehaneyi, iskeleyi de içeren sayısız çınar altılı meydan bulunur. İstanbul'un güzel ağaçları. Çınar. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren çınar ağacı simgesel bir özellik taşır ve neredeyse devlet eli ve himayesinde bütün Osmanlı coğrafyasına yayılır. Çınar, devasa boyutu, geniş gövdesi, yüksek dalları ve iri yapraklarıyla sanki imparatorluğun gücünü, kudretini, hakimiyetini ve meydan okuyuşunu anlatır. Bütün bu özellikleri dolayısıyla da devlet adına adeta resmi bir ağaç statüsünde ve bir anıt özelliğinde meydanlara kurulur. Osmanlı yerleşim bölgelerinde en küçük köyden payı tahta kadar meydanların ağacı çınardır. İstanbul şehri de eski bir imparatorluk kenti olması dolayısıyla çok miktarda tarihi ve anıt çınara sahiptir. Topkapı Sarayı'nın birinci ve ikinci avlularında, özellikle Divan-ı Hümayun etrafında, Bab-ı Hümayun ve Bab-ı Selam önlerinde anıt çınar ağaçları mevcuttur. Bu çınar hakimiyeti sarayın Gülhane Bahçesi'nde ve Alemdar Yokuşu'nda, Zeynep Sultan Camisi'nin önünde devam eder. Sultanahmet Meydanı ve Camii avlusu ile Kabataş'ta ve tramvay yolu üzerinde yer alan çınarlarda yine aynı gücü vurgular. Saraylar ve büyük meydanlar dışında çınar ağacı İstanbul'un yeni kurulan bütün mahallelerinde küçük çınar altılı mahalleleri meydana getirir. Eyüp Sultan Camii avlusunda, Kadıköy'ün Osman Ağası'nda, Üsküdar'ın Mihrimah'ında, özellikle Atik Validesi'nde, Anadolu Hisarı'nda, Göksu içlerinde, Kandilli'de, Kanlıca'da, Çubuklu'da, Paşabahçe'de, Beykoz'da, Kavaklar'da, Emirgan'da ve yine özellikle Çengelköy'ünde dini mimari, cami, çeşme, türbe, iskele, kahve kompozisyonunda çınar ağacı en önemli öğedir. Çınar ağacı, Boğaziçi'ndeki hakimiyetini Büyükdere'de şu anda maalesef mevcudu olmayan ve ancak gravürlerde görebildiğimiz olağanüstü boyutlardaki bir örneğiyle tarihe geçirmiştir. Bu dev çınarlardan sahillerde artık örnekler kalmasa da Boğaz arkalarında Büyükdere'de Orman Fakültesi'nin korularında hala birkaç örnek bulunur. Meşe. Çınar, İstanbul'un şehir içinin meydanlarının medeni bir ağacı olarak ön plana çıkarken, korular, kırsal sahalar meşe ağacının hakimiyetine bırakılmıştır. İstanbul'un özellikle Anadolu yakasında Kocaeli Yarımadası boyunca meşe ağacı, önemli kısmı kesilmeler sonucunda yok edilme noktasına gelse de tek tük dikkati çeker. Özellikle Boğaziçi'nin korularında ve Anadolu Hisarı'nda, Çubuklu Hidiv Kasrı'nın hemen önünde, Beykoz Kaymak Donduran'da ve Rumeli yakasında Yıldız Korusu'nda anıt özelliği taşıyan meşeler görmek mümkündür. Servi. İstanbul ağaçları arasında serviye de özel bir yer ayırmak gerekir. Halk arasında selvi olarak telaffuz edilen bu ağaç, genellikle ve yanlış olarak mezarlık ağacı şeklinde algılansa da servi İstanbul bahçe ve koru kültüründe önemli bir peyzaj mimarisi ögesidir. Divan edebiyatında sevgililer, güzeller hep servi boyludur. Dini, mistik anlayışta servi, elif harfinin karşılığı yani Allah'ı ifade eden bir semboldür. Mezar başlarına dikilir çünkü oradan Allah'a dönüşü ifade eder. İslamiyet dışında Uzak Doğu kültürlerinde de önemli bir yeri olan servi ağacı, İstanbul'da bütün tarihi mezarlıklarda yer alır. Topkapı Sarayı başta olmak üzere Fenerbahçe burnundaki Kanuni döneminden kalma anıt servilerin bulunduğu Yazlık Saray, Sünbül Efendi ve Yahya Efendi gibi tasavvuf mekanlarının bahçeleri hep servi ağaçlarıyla doludur. İstanbul'un en yaşlı servilerinin görüldüğü bir diğer mekanda Karacaahmet Mezarlığı'dır. Boğaziçi'nin dik yamaçlarında, korularında özel olarak dikilen servilerse her dem koyu yeşil olan görüntüleri, yamaçlarda ön plana çıkan dik duruşları ve etrafındaki açık yeşil renkteki bitkilerle çok güzel uyum ve görüntü sergilerler. Vani Köyü'nde, Papaz Korusu'nda, Kandilli'de bu güzellik hala görülebilir. Fıstık Çamı. Boğaziçi'nin kıyılardan cephelere doğru uzanan yamaçlarında bir şemsiye gibi yer alan, dikkat çekici bir diğer ağaç da fıstık çamıdır. Üsküdar'da, Nakkaştepe'de, Fethi Paşa Korusu sırtlarından başlayarak özellikle Anadolu yakasında sıkça rastlanır. Anadolu Hisarı'nın tepelerinde anıt özellik taşıyabilen örnekleri görülür ve bunlar Paşabahçe-Beykoz arasında Burunbahçe'ye dek uzarlar. Aralarında anıtsal özellikte olan örneklere Küçük Çamlıca Korusu'nda da rastlanır. Erguvan. Çınar kadar uzun yaşamayan, meşe kadar korulara yayılamayan, servi gibi dik duruşu ile öne çıkamayan, daha küçük boyda, mütevazı ama çiçeklenmesiyle diğerlerini geride bırakan İstanbul'un bir diğer ağacı da erguvandır. Nisan-Mayıs aylarında Boğaz korularında, Marmara Denizi kıyılarında, Gülhane Parkı civarında, Rumeli Hisarı'nın içinde hatta hemen hemen bütün İstanbul'da erguvan, kendine has pembe renkli tonlarıyla şehirde kısa süre de olsa bir gösteri yapar. At Kestanesi. İstanbul'da son yıllarda çınarla gizli gizli rekabet eden bir diğer ağaç da at kestanesidir. Sanki meydanlarda çınarın yerini almak üzere derinden derine bir gayret sarf etmektedir. Beyazıt Meydanı'ndan Sultanahmet Meydanı'na, oradan Gülhane Parkı'na ve birçok okul bahçesine yavaş yavaş kurulmaya başlamıştır. Büyük beyaz salkım salkım çiçekleriyle açtığı zaman çınara görüntüsüyle nazire yapar. Beyaz çiçeklerinin bu sade güzelliğini esas kırmızı çiçekli at kestanelerinin frapanlı ve şaşalı renk cümbüşü bastırır. Gül kurusundan şarabi renge kadar açmış, kırmızı tonundaki renkleriyle at kestaneleri İstanbul'a çok yakışmaktadır. Anadolu yakasında Bağdat Caddesi'nin etrafında yeni bir moda oluşturduğunu da söylemek mümkündür. Çitlembik. Servi nasıl mezarlık ağacı ise, çitlembik de onun hemen yanında ona eşlik eden bir tekke türbe ağacıdır. Yedikule'de İmrahor İlyas Bey anıtının avlusundaki haziresinde ve bahçesinde anıt özelliği taşıyan çitlembik örnekleri görülebilir. Diş budak. Meşeyle yan yana bulunan bir koru ağacı olarak ön plana çıkan diş budak, İstanbul'da artık çok az rastlanan bir ağaç türüdür. Ama yine de meraklısına Boğaziçi'nde Küçük Su Kasrı bahçesinde Mihrişah Sultan Çeşmesi'nin hemen başına kurulan diş budak ağacını görmelerini tavsiye ederiz. sakız ağacı. İstanbul'un görkemli sakız ağaçlarından en güzel örnekleri Kadıköy yakasında Fenerbahçe burnunda Turing bahçesinde görmek mümkündür. Manolya. Manolya, İstanbul'a sonradan gelen, daha doğrusu getirilen asri ve asil bir ağaçtır. Zaman zaman meşe ve çınar boyutuna kadar uzanır ama onlar gibi yapraklarını dökmez, her dem yeşildir. Üstüne bir de gösterişli çiçekler açar. Saray ve kasır bahçelerinde başlayan gösterisi, Boğaziçi'nde, Beylerbeyi Sarayı'nda ve Balta Limanı'nda Mustafa Reşit Paşa'nın kasrında örnek olarak görülmüş ve daha sonra diğer Boğazyalılarında arz-ı endam etmeye başlamıştır. Diğer ağaçlar. İstanbul'da meşe gibi Anadolu yakasının yerli ağacını oluşturan bir diğer kültür bitkisi de zeytin ağacıdır. Genellikle Marmara kıyılarında denizi gören bölgelerde bulunmaktaydı. Son zamanlarda artık çok az rastlanan bir ağaç haline gelmiştir. Şehrin su başlarında, bahçelerde yer alan bir diğer ağacı da ıhlamurdur. Özellikle Boğaz kıyılarında, su kaynaklarında, mesire yerlerinde ıhlamur ağaçlarına rastlanmaktadır. Birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi İstanbul'un da meydanlarının ve caddelerinin baharda güzel kokular saçan ıhlamur ağaçları ile düzenlenmesinde yarar olacaktır. Aynı şekilde güzel kokularıyla şehri hem yeşillendirip hem hoş bir iklim yaratan diğer ağaç da akasyadır. İstanbul'da Anadolu yakasında daha çok olmak üzere Marmara kıyılarında Maltepe adalar arasındaki bölgede baharı ilk defa olarak haber veren, müjdeleyen bir ağaç olarak mimozayı da belirtmek gerekir. Sarı salkım çiçekleri İstanbul çiçekçileri tarafından da meydanlarda satılmaktadır. Yalıların, köşklerin bahçelerinde ve Boğaziçi korularında rastlanan, tıpkı erguvan gibi tohumlar yoluyla kendiliğinden tabiatta çoğalan bir diğer ağaç da defnedir. Hem her dem yeşil olması hem de yapraklarının İstanbul mutfağındaki bazı et ve balık yemeklerinde kullanılması sebebiyle tercih edilir. Yine İstanbul'da tek tük olmasına rağmen şehre çok yakışan ve görüntü güzelliği ve havasıyla etki yaratan bir diğer ağaçsa Lübnan sediridir. Görkemli örneklerinden kuyu başında Marmara Üniversitesi bahçesinde maalesef kurumakta olan, Yakacık'ta, Emirgan'da, Beylerbeyi'nde güzel örnekleri bulunur. Tıpkı yakın akrabası Atlantik sediri örneklerinde olduğu gibi. Erguvan'la beraber Boğaziçi kıyılarından başlamak üzere İstanbul'da renk renk çiçekleriyle son zamanlarda ortaya çıkan bir diğer ağaç da Paulonia'dır. Bir manolya türü olan ama yapraklarından önce mor ampullere benzeyen çiçekleriyle açan saray lalesini de unutmamak lazımdır. İstanbul'da son yıllarda şehrin tarihi ağaç geleneğine uymayan ama hızla yayılan palmiyeleri ve mazı ağaçlarını da yanlış örnek olarak belirtmeliyiz. Yine İstanbul'un gecekondu bölgelerinde, yeni yerleşimlerinde Anadolu'nun kırsal kesiminin dere boylarının bir ağacı olan kavak ağacının da zaman zaman yanlış uygulama olarak caddelere ve meydanlara kadar yayıldığını görmekteyiz. Halbuki kavak kısa ömrü, çok su istemesi ve baharda polen yayması dolayısıyla bir şehir ağacı özelliğine sahip değildir.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber. Şehir ve insan. Allahu ekber, Allahu
ekber. Merhaba, ben Ahmet Taha Öztürk. Bundan sonra Şehir ve İnsan programının içerisinde Küçük Şehir isimli küçük bir köşede sizlere misafir olacağım. Şehirlerden bahsederken şehirleri sürekli büyükler, yetişkinler açısından ele alıyorsunuz. Oysa şehirlerde sadece yetişkinler değil, çocuklar da yaşıyor. Acaba şehirler çocuklar açısından hangi yönleriyle ne gibi bir değer taşıyor? Şehirler çocukların zihinlerinde ne gibi çocukluk hatıraları oluşturuyor? Bütün bunlar çocuklar büyüyüp yetişkin birer insan olduklarında onların hayatlarını nasıl etkiliyor? Şehirlerin kültürel boyutu çocuklar tarafından nasıl algılanıyor? Bu algı yeterli ve nitelikli bir algı mı? Bu alanda kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları daha başka neler yapabilirler? Küçük şehirde bu ve buna benzer pek çok konuda size söyleyeceklerimiz olacak. Kısacası yaşadığımız şehre bir de çocukların gözünden bakacağız. Haftaya küçük şehirde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Ahmet Taha Öztürk'e teşekkür ediyor. Bize anlatacaklarını da merakla bekliyoruz. Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.